أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala amellerinizi kabul buyursun. Rabbim hicretinizi, cihadınızı, ribatınızı vesaire bütün amellerinizi kabul buyursun. Rabbim üzerinize sekineti indirsin, ayaklarınıza sebat versin. Rabbim bizim elimizle dinini hakim eylesin. Kafirleri ve kafirlere yardımcı olanları kahru perişan eylesin. Kardeşlerim, bugün inşallah anlatmak istediğim bir şahsiyet var İslam tarihinde, evet de bizim yakın tarihte, Türkiye'de tarihi geçmiş, evet de fiili olmuş olan önemli bir şahsiyet. O da Şeyh Said, Şeyh Said Kıyamı. Tabi bu mesele hakkında kardeşler, işin doğrusu layık olan bu Türkiye Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz tarih çarptırıldığı için Şeyh Said Kıyamı da çarptırılmış. Ve ben hatırlıyorum, lise yıllarında okurken onun bahsi geçerken hep İngilizlerin işte kullanmış oldukları ajan, İngiliz ajanı işte Şeyh Said Kıyam'da bulunmuş. Onların işte talimatıyla hareket etmiş, bir Kürt devleti kurmak, işte devleti bölmek, parçalamak, emniyeti, işte güvenliği bozmak amacıyla isyan etmiştir. Bir isyan hareketidir. Ve bu hareket bastırılmıştır. Ve o şekilde bu fitneden kurtulmuştur diye biliyorsunuz tarih yalan söylüyor, çarpıtıyor, bu şekilde anlatıyor. Sadece bu mesele değil, aslen bütün tarih tamamıyla çarptırılmış. Bu laik ve demokratlar tarafından tamamıyla tarih değiştirilmiş ve gerçek suretiyle anlatılmıyor. Bu tabii her zaman tağutların, kafirlerin yapmış olduğu şey. Çünkü onların tarihleri, onların geçmişleri tamamıyla zulüm üzere, küfür üzere, haksızlık üzere, yanlış üzere olduğu için bunu örtmeye çalışırlar. Ve hakkı batıl gösterip, batılı da hak göstermek için gerçekleri çarptırırlar. Evet, Şeyh Said kimdir, ne yapmıştır gerçekte? Şeyh Said aslen kardeşler 1865 yılında Erzurum'da doğmuş olan bir şahsiyet. Tabii babası, dedesi, ailesi dindar, dinine bağlı olan bir aile ve ilk küçük yaşlarından tedrisata, İslami tedrisata başlar. Doğunun medreselerinde bir müddet ilim okur. Tefsir gibi, hadis gibi, fıkıh gibi, beyan vesaire şeriat ilimlerini okur. Sonra tedrisata başlar ve vaaz-ı nasihat, irşat işlerine başlar. Özellikle bu işte Kurtuluş Savaşı'dır, işte Türkiye'nin geçirmiş olduğu bir takım sıkıntılar var. Birinci Dünya Savaşı ve sonrası. Türkiye'de tabii kaybolan topraklar, Türkiye'deki değişiklikler, yani özellikle artık Anadolu'da, yani Osmanlı'nın yıkılması, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde dinden uzaklaşmasıyla karşı cenah, yani laik bir kesim meydana gelmişti. Kafirlerin çalışmasıyla laik bir kesim meydana gelmişti ve bunlar çalışıyorlardı gece gündüz. Çalışıyorlardı ve Osmanlı'yı yıkıp aslen, yani aslen bütün toprakları batıya satmak, kafirlerin hakimiyetine peşkeş çekmek hedeflerinde oldukları için çalıştılar. En son iyice Müslümanlar zayıflayınca 1924 yılında zaten hilafet yıkıldı biliyorsunuz. Hilafetin yıkılması Yahudi asıllı bir şahsiyetin eliyle gerçekleşti. O da Atatürk diye yani zorla Türklere ata yaptırılmış olan, aslı Türk olmayan Selanik'te doğmuş olan, Yahudi asıllı olan bir şahsiyet. Kemal Atatürk, onun eliyle biliyorsunuz hilafet kaldırıldı. İngilizler tarafından, Batılılar tarafından zaten yetiştirilmiş bir şahsiyetti yani. Osmanlı'nın son dönemlerinde işte zayıflaması ve sonra Atatürk'ün başa gelip Osmanlı'dan kalmış olan ne varsa tamamıyla bunları ortadan kaldırıp yeni bir Türkiye dönemi başlattı. Biliyorsunuz savaşlardan sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra işte Türkiye'deki olan Anadolu'da meydana gelen olaylardan sonra artık yavaş yavaş güç, hakimiyet laiklerin eline geçmişti ve orada 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Ondan önce tabii çalışmalar vardı. 1923'te artık Kemal Atatürk başa geçtikten sonra ilk yaptığı şey İslam şeriatını ilga etmek. İslam sistemini artık devletin sisteminden kaldırıp geriye kalmış olan topraklar, tabii birçok toprağını kaybetti. Osmanlı birçok toprağını kaybetti. Şu anki var olan bu Türkiye toprakları kaldı. Ve bu topraklarda ilk önce cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyet demek din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılıp hakimiyetin yani egemenliğin millete verildiği, Allah-u Teala'ya değil de millete verildiği bir sistem çeşidi. Ve getirip bu sistemi ne yapıyor? Müslümanlara dayatıyor. Anadolu topraklarında, Müslümanların topraklarında küfür olan bir sistemi Müslümanlara ne yapıyor? Dayatıyor. Arkasından bir sene sonra hilafet kaldırılıyor. Ve derken yavaş yavaş inkılaplar yapmaya başlıyorlar. Biliyorsunuz Kemal Atatürk başa geçtikten sonra ve yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra şeriat bütün mahkemelerden kaldırılıyor. Devletin yönetiminden kaldırılıyor. Yerine işte batıdan alınmış olan kanunlar getirip yerleştiriliyor. Tedrisat yani milli eğitim değiştiriliyor. Eskiden işte dini medreseler, din üzere eğitim veren medreseler, diğer dünyevi medreseler, bunların şekli tamamıyla değişiyor. Ve o zamanın evkaf müdürlüğüne yani Diyanet Başkanlığına bir takım işte okullar mesela şeyler tedrisat okulları bağlanıyor. Tabii evkaf da daha sonradan oluşturuluyor. Milli Eğitim Kurumu velhasıl kurumu meydana getiriliyor. Ve bu Milli Eğitim Bakanlığında İslami tedrisatlar tamamıyla takriben durduruluyor. Ve de var olan bir takım tedrisatlar da o da tamamıyla devletin kontrolünde ve tahrif edilmiş bir şekilde böyle bir hale getiriyorlar. Diğer bütün çocukların eğitimlerinde zaten karma bir eğitim yapılıyor. Kızlar ve erkeklerin beraber okudukları, dinle artık hiçbir alakası olmayan bir eğitim, tamamıyla Avrupa'dan alınmış bir eğitim çeşidi getirip Müslümanlara dayatılıyor. Sonra kılık kıyafet devrimi geliyor. İslami işte kıyafet adını ne varsa takriben bunlar yavaş yavaş yasaklanmaya başlıyor. Hatta sarık yerine şapka devrimi yapılıyor. Biliyorsunuz Yahudilerin şapkasını getirip millete dayatıyorlar. Bunu illa giyineceksiniz. Giymeyenleri ne yapıyorlar? İdam ediyorlar, hapse atıyorlar. Bayağı bir eziyet etmeye başlıyorlar. Harf devrimi yapılıyor. Arapçadan Latince'ye harfler değiştiriliyor. Sebebi ise tamamıyla Türk milletinin İslam'la olan bağının tamamıyla kesilmesi. Yani artık Kur'an-ı Kerim okurken, hadis okurken bunları okuyamayacak duruma gelmeleri, hiçbir şey anlamamaları. Zaten kasıtlı olarak dilde de değişiklikler yapılıyor. Arapça kelimeleri alıp değişik kelimelerle, yabancı kelimelerle değiştirmeye başlıyorlar. Halen daha yaptıkları siyaset bu. Ama tamamıyla tabii halledemediler çünkü Arapça bayağı bir yerleşmişti yani Türkçe'ye. Ama epey bir kelimeyi ne yapıyorlar? Arapçadan alıyorlar, çeviriyorlar işte Türkçe'ye veyahut da İngilizce'ye veyahut da başka saçma sapan kelimelerle ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Elhasıl bu inkılaplar yani sayılacak olsa sayılmayacak kadar faaliyetler yapılmış. Yani tamamıyla Türk milletini İslam'dan sıyırmak, soğutmak, uzaklaştırmak ve yerine batıya dayalı batı şeklinde bir hayat dayatmak yani. Asıl hedef buydu. Batılıların yapmak istediği ve bunun için de kullanmış oldukları Kemal Atatürk ve arkadaşları bu yani şeyi yapan, devrimi yapan ve bu konuda Müslümanlara eziyetler eden, işkenceler yapan, işte Müslümanlara karşı savaşan, hapislere atan, velhasıl İslam'ı tamamıyla Anadolu'dan kaldırmaya çalışan bir fiye, bir taife vardı. Bunlar da Masonlara çalışan, Batı'ya çalışan bir taifeydi yani. Tabii bütün bu yani bu faaliyetlerin daha başındayken yani Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin kaldırılması, şeriatın kaldırılması tabii meselesi muhakkak ki dininde bilinçli olanlar, Allah'ın dinine önem gösterenler için çok ağır bir mesele. Çünkü bir Müslüman zaten dünyada yaşamasının sebebi tamamıyla dinidir. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım ve benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bir Müslüman için dünyada yaşamasının sebebi tamamıyla Allah'a kulluk etmesidir. Allah-u Teala'yı razı etmesi, ubudiyetini gerçekleştirmesidir. İslam gidecekse, yok olacaksa o zaman o hayatın ne kıymeti vardır? Onun ne gibi bir değeri vardır? Niçin hayat sürüyor ki? O hayatın anlamı nedir? Neyi ifade eder? O hayatta mutluluk yaşar mı bir Müslüman? Kesinlikle yaşamaz. İşte maalesef tabii halkın geneli dininden uzaklaştığı için pek bir tepki gelmiyor. Şeriatın ortadan kaldırılması, hilafetin ortadan kaldırılması. Yani bunlar çok büyük olaylar. Yani bir insanın ailesini kaybetmesi şeriatını kaybetmesinden çok daha basit. Babanı, anneni kaybet, kardeşlerini kaybet, evini kaybet, toprağını kaybet, her şeyini kaybet ama dinini kaybetme. Eğer dinini kaybediyorsan, Rabbini kaybediyorsan neyi kazandın ki? Evet. Men vecede Allah'a femâze fekat. Ve men fekad Allah'a femâze veced. Ne kadar güzel söylemişler. Allah-u Teala'yı bulan neyi kaybetmiştir? Allah-u Teala'yı bulan neyi kaybetmiştir? Ve Allah-u Teala'yı kaybeden de neyi bulmuştur? Sen Allah'ı bulursan varsın bütün dünya kaybolsun. Hiç önemli değil. Gerçek mutluluğu sen kazandın. Evet dünyan yok olabilir ama sen ebedi bir hayatı kazanacaksın. Ama eğer ki Allah'ını kaybedersen, ahiretini kaybedersen, bütün dünya senin olsa neye yarar ki? Ebedi bir mutluluğu sen kaybetmiş oluyorsun. Ebedi bir hayatı kaybetmiş oluyorsun. İşte bu noktada da maalesef Türk milleti işin doğrusu, yani Türkiye'de yaşayanlar bu son dönemlerde dinlerinden yani bayağı uzaklaştıkları için elle tutulur hiçbir tepki neredeyse koymamışlardır. Çok basit tepkiler olmuştur. Bazı dininde dininde hassas olanlar tarafından onlar da cezaevlerine atılmışlar, idam edilmişler, sürgün edilmişler, öldürülmüşler, şehit edilmişler. İşte onlardan bir grup da Şeyh Said ve arkadaşları. Evet, Şeyh Said 1865 yılında dedik Erzurum'da doğmuştu. İşte medrese eğitimlerini almıştı. İslami eğitimlerini almıştı. Sonra işte bu Atatürk'ün inkılapları meydana geldikten sonra İslam'ın artık yavaş yavaş tamamıyla devletten ve toplumdan yok edildiğini görünce o zaman kıyam etmek için hazırlığa girer. Dininde hassas olan kişilerle görüşmeye başlar, sağa sola gider, köylere gider. Aşiret reisleriyle oturup toplantılar yapmaya başlar. Bazı şeyhlerle irtibata girer ve gittiği yerlerde halkı bilinçlendirmeye başlar. Şeriat elden gidiyor. Bu taife başımıza geçmiş olan bu hain taife, kafir taife tamamıyla dini yok edecekler. Bir an önce bunlara karşı kıyama geçmemiz gerekiyor. Halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor, Müslümanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu topraklar Müslümanların toprağı. Bu topraklar bir avuç kafire peşkeş çekilemez. Batıya hizmet eden kimselere peşkeş çekilemez. Çünkü bu toprakları Müslümanlar almışlar. Bu toprakları Müslümanlar fethetmişler. Ve bu bölgeleri elde etmek için kafirlerle olan savaşlarında binlerce şehit verilmiştir. Gerçekte böyle Anadolu topraklarında Müslümanların eline geçmesi için ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından hemen sonra zaten İstanbul fethedilmesi için İslami ordu ta İstanbul eteklerine kadar gitmiş. Ve herkes biliyor Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul'da surların eteklerinde vefat ediyor, savaşa gitmişti, cihada gitmişti, orada gömülmüştü. Radiyallahu anhu. Ve nice İslam kahramanları Anadolu'ya gitmiş, oralarda savaşmışlar. Mesela Konya şehri Hicri 105. yılında fethedilmiş. Yani Anadolu'nun toprakları yavaş yavaş daha yani Hulafe-i Raşidinden başlayaraktan ve Emevi halifeliği döneminde yavaş yavaş fetihler başlamıştı. İstanbul tabi fethedilemedi, nasip olmadı. Ta ki Osmanlılara nasip oldu. Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Fakat Anadolu'nun birçok toprağı zaten hatta Halid İbnül Velid özellikle Türkiye'nin doğu taraflarında birçok bölgeyi fetheden Halid İbnül Velid ve onun göndermiş olduğu İslami ordular. Daha sonradan Osmanlıların gelmesiyle Selçuklular, Osmanlılar derken Anadolu toprakları tamamıyla kafirlerin elinden alınıyor. Yani bu topraklar için savaşanlar Müslüman olan kimseler. Ve binlerce Müslüman şehit olmuştur, kanını dökmüştür. Müslümanların kanlarıyla, terleriyle alınmış olan bu topraklarda sonradan Avrupa'nın yetiştirmiş olduğu Yahudilere, kafirlere hizmet eden dinsiz bir taifenin gelip bu toprakları alması, bu topraklarda küfür düzenini kurması Müslümanlar tarafından kabul edilecek bir olay değildi. Şeyh Said ve arkadaşları için de tabii o kıyam eden kimseler için de kabul edilecek bir olay değildi kesinlikle. Ve kıyam için hazırlıklara tabii giriyor. Ve derken bu hazırlıklar içerisindeyken tabii bunun haberi ajanlar tarafından Kemal Atatürk'e ulaştırılıyor. Ve meselenin eğer ki hani büyüyüp de daha sonradan artık iyice bir kıyam olursa Anadolu'da hakimiyet elimizden çıkacak, Müslümanların eline geçecek korkusu oluşunca hemen bunun için ne yapıyorlar? Harekete geçiyorlar. Tağuti sistem, küfür sistemi harekete geçiyor. Kemal Atatürk o zamanın ikinci firavunu olan İsmet İnönü'ye emrediyor ve hemen bu hareketin bastırılma talimatını veriyor. Tabii bu hareketin bastırılması, yok edilmesi için önce halkın kandırılması gerekiyor. İşte halka İngilizlerin işte kışkırtmış olduğu Kürt devletini kurmak isteyip de toplumu bölmek isteyen şerli bir taife kıyama geçmiştir. Sakın bunlara inanmayın, peşlerinden gitmeyin diye bu şekilde halka bu haberleri yaymaya başlıyorlar. Batıya da işte bizim topraklarda bir Kürt devleti oluşturmak isteyen ve aslen hedefleri şeriat olan, şeriat düzenini bir daha canlandırıp getirip hakim kılmak isteyen bir taife ortaya çıkmıştır. Aşırı dinciler, biz onlara karşı mücadele edeceğiz diye Batı'ya o şekilde lanse ediyorlar bu meseleyi. Batı'nın desteğini alması için ve halkın da desteğini alması için de İngilizlerin istihdam etmiş olduğu haşa bir İngiliz ajanı, hainleri işte ne yapmışlar? Harekete geçmişler diye bu şekilde halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ve tabii daha tam hazırlığı olmadan, kışkırtaraktan onları şeye savaşa sürüklemeye çalışıyorlar, çatışmaya sürüklemeye çalışıyorlar Şeyh Said ve etrafını. Tabii kendisi bir köye gitmiştir. O vakitlerde bazı yani görüşmelerde bulunurken, bazı konuşmalarda bulunurken o gitmiş olduğu köye ne yapıyorlar? Emniyet güçleri gidiyorlar ve diyorlar ki sizin aranızda aranan şahsiyetler var, bunların yakalanması gerekiyor. O şahsiyetleri bize teslim edin diyorlar. Tabii oradaki Müslümanlar bunu reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Şeyh Said hayır diyor, böyle bir şey yapamazsınız diyor. Bunları teslim etmeyeceğiz diyor. Hayır, zoraki alacağız diyorlar. Teslim etmezseniz başka türlü biz davranacağız. Derken mesele büyüyor. Şeyh Said diyor ki o zaman bu konuşmalarımı bitireyim, toplantımı bitireyim. Daha sonradan yani bu şahsiyetlerin işte teslim edilme meselesini o zaman konuşalım diyor. Hayır diyorlar. Şu anda hemen teslim edeceksiniz derken orada bir kargaşa meydana geliyor ve orada silahlar kullanılıyor. Müslümanlar o zaman teslim etmiyorlar. O aranan şahsiyetler tabii tamamıyla bahane onlar. Ve orada derken olay patlak veriyor. Patlak verdikten sonra aslında tam bir hazırlık yapılmamıştı. Şeyh Said aslen hazırlık içerisine daha girmişken tam hazırlığı tamamlamamıştı. Hani bu olaylar büyüdüğü zaman nerelere gideceğiz, nasıl yapacağız, işte kimleri katacağız, işte katarken yani bu harekete nasıl, eğer ki karşı taraftan savaş eğer ki gerçekleşecek olsa nasıl savaşacağız, silahları nereden temin edeceğiz? Tabii burada bunların planları yapılıyordu. Bunun için çalışmalar vardı. Fakat çalışmalar daha tamamlanmadan Tahuti sistem onları ne yapmış oldu? Savaşa çekmiş oldu. Ve hazırlıksız bir şekilde işin doğrusu yakalandılar ve savaşa girmek zorunda kaldılar. Ama ona rağmen yine de bu kıyama geçtikleri zaman doğunun bazı bölgelerinde başarılar gösterdiler yani. İlk etapta tabii gelen ordu onları bastırmak için gelen ordu hezimete uğradı. Birçok ferdi öldürüldü, birçoğu yaralandı derken hezimete uğradılar. Daha sonra ikinci bir ordu değişik yerlerden, bölgelerden getirildi ve bir daha desteklendi. Tabii bu olaylar yaşanırken bazı mıntıkalar da alındı, bazı köylere girildi. O köyler, o mıntıkalar, o ilçeler kıyam edenlerin eline geçmeye başladı. Silah depoları yine onların eline geçmeye başladı. Derken iyiye doğru giderken bu sefer halk onlara katılmasın diye tağutların yapmış oldukları taktiklerden bir tanesidir. Bunu Beşar Esad da yaptı. Mesela burada devrim başlarken o devrimi yok etmek için, bastırmak için cezaevlerinde olan mahkumları ne yapmıştır? Faaliyet göstermek üzere yani ifsad etmek üzere o şartla serbest bırakmıştır. Ta ki bunlar devrimcilerin arasına girsin, halkın arasına girsin, her tarafı yine ifsad etsinler, olaylar yapsınlar, hırsızlık yapsınlar. Hem halk tarafından nefrete sebebiyet verir, yani bu kıyam eden, direniş gösteren, cihad eden taife halkın gözünden düşmüş olur. Hem de onlardan millet soğumuş olur. Hem de onları bastırırken, öldürürken de bakın ben hırsızları, yol kesicileri, işte fitne fesat çıkaranları, tahribat yapanları, başkasına çalışanları, işte ücretle harekete geçmiş olanları ben bastırıyorum. Asayişi sağlamak için o bahaneyle böyle bir taktik var. Bunu tağutlar sürekli kullanıyorlar. O zaman da işte o laik rejim böyle bir şey yapmıştır. Cezaevlerinde olan o suçluları ne yapmıştır? Serbest bırakmıştır ama bazı şeyler karşılığında yine devlete çalışmak üzere ve halkın arasına giriyorlar. Şeyh Said'in adamlarıymış gibi tabii dükkanları yağmalamaya başlıyorlar. Ondan sonra mal, mülk işte milletin dükkanlarını, mallarını işte çalmaya başlıyorlar. Sağa solu tahrip ediyorlar. Şunu öldürüyorlar. Bunu da işte olaylar çıkartırken yavaş yavaş halkın tepkisiyle karşılaşmaya başlıyorlar. Tabii halk şey zannediyor. Bunlar Şeyh Said'in adamları yani bu ifsad edenler. O şekilde büyük bir fitne, fesat çıkartıyorlar. Ve tabii ortalık baya bir karışmaya başlıyor derken o zamanki mücahitler, o zamanki bu savaşçılar zayıf düşmeye başlıyorlar ve daha fazla ilerleyemiyorlar ve derken bu hareket bastırılıyor ve artık orada şehit olan şehit oluyor, dağılan dağılıyor ve geriye kalmış olan kişiler yakalanıyor. Hasaten bu olayda Şeyh Said ile beraber 47 arkadaşı da takriben ve de onunla beraber kıyama geçmiş olan kişiler yakalanıyorlar. Ve tabii bunlar yakalanırken, bu olaylar bastırılırken daha, yani olay daha bitmeden zaten İstiklal Mahkemeleri kuruluyor. Şark İstiklal Mahkemeleri deniyor. Hani nasıl ki tağuti sistemlerin şeyleri varsa, askeri mesela mahkemeler kuruluyor. Medeni mahkemelerin dışında askeri mahkemeler genelde bu tağuti rejimlerde var. Şu anda mesela Arap ülkelerinde genelde bu askeri mahkemelerde Müslümanları, siyasi olanları bu askeri mahkemelerde yargılarlar. Bu askeri mahkemeler de çok acımasız olur. Tutuklu olan kişi kendisini müdafaa edemez. Birçok kişinin daha suçu tespit edilmezken, tabii suç onlara göre suç. Yoksa İslam'a göre suçu değil yani. Yoksa Allah için harekete geçmiş olan kişi terörist değil. Aslen baş tacı yapılacak olan şahıs. Ama bu laiklere göre tabii teröristtir, o suçludur. Ve daha suçu tespit edilmeden, daha bu konuşulmadan zaten birçoğu ne oluyor? Ya müebbet olarak hapishaneye atılıyor ve hatta infaz ediliyor, idam ediliyor. Daha sonradan hakkında hüküm çıkıyor. İşte bu Şeyh Said olsun, gerek onun kıyama geçmiş olan Müslümanlar hakkında olsun, gerek diğer birçok Anadolu'da, yani Atatürk'e bu laik kafirlere baş kaldırmış olan kimseler hakkında bu İstiklal mahkemelerinde yargılanmalar yapılıyor. Tutuklanan kimseler, daha doğru düz onun mahkemesi daha sonuçlanmadan, görüşülmeden, bu adam kimdir, ne yapmıştır, daha bunlar ortaya çıkmadan zaten ya idam kararı veriliyor ya müebbet hapishane veriliyor ve de yıllarca bu kişiyi cezaevlerinde yatırıyorlar. Tabii işkenceler, düne kadar tabii işkence vardı Türkiye'de. Ama son 15-20 senedir takriben bu işkenceler kaldırıldı, biliyorsunuz. Daha önceki vakitlerde işkenceler çoktu Türkiye'de. Ve o işkenceler altında ölen birçok Müslüman vardır. Cezaevinde dövülerek, çok kötü şartlara maruz bırakarak öldürülen çok Müslüman vardır. İslami davadan dolayı girmiş olan, şeriatı istediği için, bu küfür düzenine baş kaldırdığı için birçok Müslüman diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi aslen öldürülmüştür. Tabii son dönemlerde biraz daha gevşetildi bu. Ama halen yine İslam'a karşı savaş var. Gerek bu tağuti sistem tarafından ve gerek bu tağuti sisteme hizmet edenler tarafından, laik kesim tarafından halen daha biliyorsunuz Müslümanlara bayağı bir eziyetler var. Ve arada bir hortluyorlar, arada bir zulümlerini artırıyorlar, baskılarını artırıyorlar Müslümanlara karşı. Ve bu topraklara yani sahip çıkmaya çalışıyorlar. Aslen bu topraklar Müslümanların toprakları. Müslümanlara ait olan topraklar. Mücahitler, şeriat için savaşan kimseler tarafından fethedilmiş olan topraklar. Küfre hizmet edenler gelip bu topraklara nasıl sahip çıksın? Nasıl kendileri için iddia etsinler? Tabi bu maalesef Müslümanların gafleti sebebiyle. Bugün Müslümanlar dünyayı tercih ettikleri için cihadı terk edip artık bu toprakları kafirlere bıraktıkları için kafirler hakimiyetlerini kurdular. Sistemlerini kurdular. Şu anda Allah'ın dinine karşı bir savaş var. Şeriatın ahkamı kaldırıldı 100 senedir. Bugün hilafetin kaldırılması 1924. Cumhuriyetin ilanı 1923. Yani bu küfür sistemi 101 senedir, 100 senedir ayakta. 100 senedir Müslümanlar halifesiz olarak yaşıyorlar Anadolu'da ve dünyanın her tarafında. 100 senedir şeriat kaldırılmış, hilafet kaldırılmış, İslam yok edilmiş ve maalesef Müslümanlar seyirci kalıyorlar. Müslümanlar artık çok normalmiş gibi maalesef meseleye bakmaya başlamışlar. Halbuki bakın Şeyh Said çok güzel bir sözü var. Kıyama geçtiği zaman tabii evden çıkıyor hazırlıklı bir şekilde ve belliydi yani evden çıktığı zaman bir daha evine sağlam bir şekilde geri dönmeyecekti. Bunun manası yani büyük ihtimal artık geri dönüş olmayacaktı. Hanımı işte hani bizi kime bırakıp gidiyorsun diye arkasından seslendiği zaman Şeyh Said demiş ki eğer ben ve bastonum yalnız da kalsak demiş, ben yine bu kafirlere karşı çıkacağım. Ben ve bastonum sadece olsak yine bu kafirlere karşı duracağım. Ne ben Hüseyin radıyallahu anhudan ne de siz onun ailesinden daha değerli değiliz demiş. Yani nasıl ki zamanında Hüseyin radıyallahu anhu kıyama geçtiyse, ailesiyle beraber ve şehit edildiyse, ailesine eziyet geldiyse, ne ben ondan daha değerliyim ne de siz ondan daha değerlisiniz. Dolayısıyla onlar sabrettilerse, katlandılarsa böyle bir şeye biz de ne yapacağız? Katlanacağız. Eğer ben kafirlere karşı çıkmazsam zebaniler beni sarımdan tutup cehenneme atarsa peki siz beni kurtarabilecek misiniz? Cehenneme düçar olsam, kıyama geçmesem, Allah için harekete geçmesem, cehenneme düçar olduğum zaman zebanilerin elinden siz beni kurtarabilir misiniz? Evet, o zaman bana yardım edebilecek misiniz? Onlar bana demezler mi ki ey Said, Allah sana o kadar mal mülk verdiği halde sen Allah için ne yaptın? Şeyh Said'in maddi durumu iyiymiş, ailesinin maddi durumu iyiymiş. Yani Allah'ın nimetleri içerisinde yaşadığı için o nimetlere şükür babından. Allah dini için harekete geçmemiz lazım. Din gidiyor, namus gidiyor. İslam'ın değerleri gidiyor. Tabii rahat bir hayat süremezdi mal mülk içerisinde. Lüks bir hayat süremezdi yani. O yüzden Allah diyor o mal mülkün hesabını bana sormaz mı? Bunlar Allah'ın emirlerini ayaklar altına almışlar. Onlara karşı sen ne yaptın diye beni diyor hesaba çekmezler mi? Diyor ve harekete geçiyor. Evet derken işte yakalanıyorlar. Ondan sonra mahkemeler kuruluyor. İşte istiklal mahkemeleri ve o istiklal mahkemelerinde yargılanırken onun hakkında ve o 47 arkadaşı hakkında idam kararı veriliyor. İdam kararı verilince göstermelik tabii mahkemeler. O mahkemelerde sanki işte Müslümanların, insanların işte hakları varmış gibi ve hatta meselesine bakıyorlar işte zulme uğramasın diye göstermelik bir mahkeme kuruyorlar. Aslen zaten hakimler onlardan oluyor. Avukat mavukat diye bir şey yok. Kendisini savunsa savunmasa hiçbir anlamı yok. Tağuti sistemlerde olduğu gibi. Derken onun hakkında ve 47 arkadaşı hakkında idam kararı veriyorlar. Ve oradan mahkemeden çıkartırken onu hakimlerin yüzüne bakıyor ve diyor ki kıyamet günü hesaplaşacağız diyor. O gün diyor boynuzsuz keçi boynuzlu keçiden ahını aldığı zaman o zaman görüşeceğiz, karşılaşacağız diyor. Ve o şekilde aziz bir şekilde oradan çıkıyor. Daha sonra götürüp Diyarbakır'da dar açıları kurulmuş. Ve orada onu idam ediyorlar. Arkadaşlarıyla beraber idam ediyorlar. Rabbim bu tağuti sisteme karşı baş kaldırmış olan, Allah'ın dini için mücadele vermiş olan, cihad etmiş olan, mücadele vermiş olan bütün o Müslümanların ecirlerini versin, şehadetlerini kabul buyursun. Onlara rahmet eylesin. Onlar kurtuluşa erdiler. Allah için yapabildiklerini Allah için takdim ettiler. En azından evet belki başaramadılar ama her hareket başarılı olacak diye bir anlam taşımaz. her cihadi hareket, her savaşta Müslümanlar kazanacaklar diye böyle bir şart yok. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda savaşı kaybettiler. İlk etapta Huneyn Savaşı'nda yine savaşı kaybettiler. Daha sonradan zafer kazandılar ve tarih boyunca birçok yerde Müslümanlar evet yendiler ve yenildikleri savaşlar da oldu. Birçok mücahit, birçok önemli şahsiyet öldürüldü, şehit oldu. Rablerine kavuştular. Neticede bu mücadele eden, bu cihad eden Müslümanlar kazanmıştır. Onlar kurtulmuştur. Ve Allah'a takdim etmişlerdir can, değerli olan canlarını. Asıl biz kendimize üzülelim. Biz kendimizi bu kıyamet günü için hesaba şey yapalım, hesaba hazırlayalım. Peki Allah için biz ne yapıyoruz? Ve ne yapacağız? Hayatımızı nasıl tamamlayacağız? Nasıl kapatacağız? Bunu hep tefekkür etmemiz lazım. Ecdadımız, bizden önceki o güzel müminler Allah için savaştılar, mücadele ettiler. Rablerine kavuştular. Şehit olanlar, şehit olmayanlar da ecelleriyle öldüler neticede. Allah için savaşan ve tağut için savaşan da öldü. Yani Şeyh Said de öldü, onu idam edenler de öldü. Atatürk de, İsmet İnönü de ve diğer tağutlar da öldüler. Askerleri de öldü. Şeriat için kıyama geçmiş, cihad eden o mücahitler de öldüler. Biz de öleceğiz, kafirler de ölecek. Ama bu işin kıyameti var, bu işin hesabı var. İnşallah bizden ölenler cennette olacaktır. Ebedi bir kurtuluşa erecektir. Küfür tağut, küfür sistemleri için savaşanlar da, mücadele edenler de, onlar da ebediyen Allah'ın rızasını kaybedecekler, cehenneme düçar olacaklar. Dünya ve ahiret zilletini üstlerinde toplayacaklar. Ahirette bizim durumumuz ne olacak? Biz kendimize bakmamız lazım. Bu şahsiyetleri kendimize örnek edinmemiz lazım. Başarsak ve hatta başarmasak, Allah için mücadelemizi, Allah için kıyamımızı, Allah için cihadımızı ortaya koymamız gerekiyor. Bu tağuti sistemlerin gerek Türkiye'de var olan, gerek İslam aleminde var olan, şeriatın kaldırılıp Müslümanların hakimiyetinin bitirilip yerine laik sistemlerin kurulduğu bu topraklarda İslam'ı bir daha hakim kılmak bütün Müslümanlara farz-ı ayn'dır. Bütün Müslümanlara cihat farz-ı ayn'dır imkanları doğrultusunda. İmkan bulabilen, savaşabilen Müslümanların savaşıp bir daha bu toprakları İslam'ın şeriatına çevirmeleri Müslümanların boynunda nedir? Farz-ı ayn'dır. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi Müslümanlar için farz-ı ayn'dır. Bunun kıyamet gününde hesabı olacaktır. Buna gücü yetmeyen ve hatta ortamın oluşmadığı vakitlerde de bunun için hazırlık yapmak nedir? Farz-ı ayn'dır. وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Gücünüzün yettiği kadar, gücünüzün yettiği kadar onlara hazırlık yapınız. Buyruğu emirdir. Ve emir de vücubiyeti ifade eder. Vücubiyeti yani farzı ifade eder. O zaman istiadatta bulunmak, hazırlık yapmak nedir? Vaciptir, farzdır. Ve cihat edilebilecek durumlarda cihat etmek nedir? وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Fitne yani şirk düzeni ortadan kalkıp din tamamıyla Allah'ın olana kadar, yani hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın olana kadar onlara karşı savaşın. Ayeti neyi gösteriyor? Neyi emrediyor? Cihat etmenin farz olduğunu ne yapıyor? Allah bizlere beyan etmiş oluyor. Bunun için yaşamalıyız. Bunun için mücadele vermeliyiz. Kulluğumuzu burada da Allah'a namazda, oruçta gösterdiğimiz gibi cihatta da göstermek zorundayız. Evet, Rabbim bizi hakkıyla Allah yolunda cihad eden kullarından eylesin. Şeriat için savaşan, şeriat için canını veren, malını veren, her şeyini feda eden kullarından eylesin. Rabbim bu küfür düzenlerini, tağuti sistemleri kahru perişan eylesin. bu tağuti sistemleri başımıza musallat eden Yahudileri, Hristiyanları, bütün küfür alemini kahru perişan eylesin. Rabbim bütün bu İslam topraklarında vesaire dünyanın her toprağında şeriatı hakim kılmayı bizim elimizle gerçekleştirsin ve hayatımızı güzel bir şehadetle tamamlamayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.